Ayrım 11. Bir serçe düştü. Wilbur Smith. Sayfa 91. Teşhir salonu müdürünün fazla bira içmekten midesi fırlamıştı. Üstündeki giysiler pek parlak renklerdeydi. Otomobil satışıyla ilgili kimseler hep böyle giyiniyorlardı galiba. Mark kendisine sorulan soruları terbiyeli yanıtladı. Neşeli görünmeye çalışıyordu ama için için pek kederliydi. 5 gündür kenti turlayıp duruyordu. Bir işten bir işe başvuruyor, sonuç alamıyordu. Daha görüşmenin başında işverenler ona zor günler geçiriyoruz diyorlardı. Tecrübeli eleman almak zorundayız. Mark'ın kütüphanedeki araştırmalarını sürdürmeye pek vakti kalmamıştı. Şu anda da oturduğu koltuğun ucuna ilişmiş, adama teşekkür edip oradan ayrılmak üzere fırsat bekliyordu. Ama adam konuşmayı kesmiyor, uzun uzun sürdürüyordu. Satıcı komisyonundan söz etmekteydi. Komisyonun dolgun olduğunu, 2 kişiye de yeteceğini söylüyordu. ''Ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur.'' diyerek göz kırptı. Bir sigara çekip fil dişi ağızlığına yerleştirdi. ''Evet, tabii.'' Mark başını hevesle salladı. Ama adamın ne demek istediği hakkında zerre kadar fikri yoktu. Yalnızca memnun etmek istemişti onu, o kadar.
''Elbette, ben sizi şahsen kollayacağım. Aramızda bir anlaşmaya varabilirsek tabii, tamam mı?''
''Tamam.'' Mark ancak bunu söyledikten sonra adamın onun komisyondan pay istediğini kavrayabildi. İşe alınıyordu herhalde.
''Elbette efendim.'' dedi. Ayağa kalkıp dans etmek istiyordu canı. ''Bence eşit ortaklık uygun olur.''
''Güzel.''
Mark'ın komisyonunun %50'si müdürün beklediğinden çok fazlaydı.
''Pazartesi saat 9'da başla.'' diyerek Mark'a sırıttı.
Mark ellerini minnetle ovaladı ama tam odadan çıkacağı sırada müdür arkasından seslendi.
''Doğru dürüst bir giysin vardır Anders, değil mi?''
Mark hemen ''Tabii'' diye yalan söyledi.
''Onu giy.''
Mark Hintli bir terzi buldu. Adam ona bir gece içinde yelekli gri bir takım uydurdu. Karşılığında 32 şilin para aldı.
''Giysiler üzerinize çok iyi duruyor bayım. Soylu bir dük gibi.''
Mark aynaya bakarken terzi tam arkasında duruyordu.
''Çalışmalarım için iyi reklam olacaksınız.''
''Araba kullanmasını biliyorsundur tabii.''
Adı Dickie Lancome olan müdür bunu laf olsun diye soruyordu aslında. Teşhir salonunda pırıl pırıl parlayan Cadillac'a doğru yürümekteydiler.
''Elbette.'' dedi Mark.
''Elbette. Bilmesen araba satıcısı olmaya kalkışmazdın, değil mi?''
''Tabii kalkışmazdım.''
''Atla bakalım öyleyse.'' dedi Dickie. ''Blok çevresinde bir tur atalım.''
Mark'ın başı döner gibi oldu. Bereket versin diline çabukluğa kendini kurtarmayı başardı.
''Önce bana arabanın özelliklerini anlatsan daha çok sevinirdim. Ömrümde Cadillac kullanmadım.''
Bu doğruydu işte ama eksikti. Cadillac değil, aslında hiç araba kullanmışlığı yoktu Mark'ın.
''Pekala.'' diye kabullendi Dickie.
O ıslık çalarak kaldırımlardaki kızlara göz dikerek arabayı sürerken Mark olanca dikkatiyle direksiyon ve pedal hareketlerini izlemekteydi. Batı sokağındaki teşhir salonuna döndüklerinde Dickie bir deste form alıp onun önüne attı.
''Bir satış yaparsan bunlardan bir tane doldurursun. Parayı almayı da ihmal etmezsin.''
Saatini yelek cebinden çıkardı.
''Tanrım, geç olmuş. Öğle yemeğine çok önemli bir randevum var.''
Saat 11'i biraz geçiyordu.
''Çok önemli bir müşteri.''
Ses hemen alçaldı. ''Aslında sarışın da ve çok güzel.'' Yine göz kırptı.
''Görüşürüz.''
''Ama ya fiyatlar ya da öbür bilgiler?'' diye seslendi Mark çaresizlik içinde.
''Masamın üzerinde bir broşür var. İçinde hepsi yazılı.''
''Eyvallah.'' Dickie arka kapıdan uçup gitti. Mark elinde broşürle Cadillac'ın çevresinde dolaşıp her yanını inceliyordu. Kullanma talimatının bazı bölümlerini yüksek sesle tekrarlamakta, arabanın çeşitli parçalarının adlarını numaralanmış şemadan bulmaktaydı. Birden birinin koluna dokunduğunu hissetti.
''Özür dilerim delikanlı, satıcı siz misiniz?''
Karşısında yaşlıca bir çift duruyordu. Adamın sırtında kusursuz dikilmiş koyu renk, ısmarlama bir giysi, yakasında karanfil, elinde de baston vardı. Yanındaki zarif kadın, ''Karar vermeden önce arabayla bir dolaşmak istiyoruz.'' dedi.
Marka ana gibi gülümseyerek, şapkasından yüzüne tüller sarkıyordu. Yapma çiçekleri de vardı şapkanın tepesinde. Gümüş rengi saçları özenle kıvrılmıştı. Mark'ın içindeki panik benliğini saracak gibiydi. Bakınıyor, bir kurtulma yolu arıyordu. Adam kapıyı açmış, karısını ön koltuğa bindirmekteydi çoktan. Mark kapıları onların arkasından kapadı, arabanın arkasına dolaştı, kullanma broşürüne son bir kez göz attı. Sol ayakla debriyaja basın, vites kolunu yukarı ve sola alın. Sağ ayakla da gaz pedalına sıkıca basın. Debriyajdan ayağınızı çekin diye mırıldandı. Broşürü cebine sokup sürücü yerine geçti. Adam arka kanepenin orta yerinde oturmaktaydı. İki eli bastonunun sapına dayalıydı. Ciddi, yargıç gibi dikkatli bir hali vardı. Karısı Mark'a tatlı tatlı gülümsedi.
''Kaç yaşındasın genç adam?''
''20 efendim, hemen hemen 21. Mark kontağı çevirdi, marşa bastı, araba homurdandı. Kadın sesini yükseltmek zorunda kaldı.
''Olur şey değil'' dedi, ''oğlumun yaşı.''
Mark ona solgun zoraki bir gülümsemeyle baktı. İçinden talimatı tekrarlamaya koyuldu. ''Gaza sağlam basın.'' Motor kulakları sağır edecek bir gümbürtü çıkardı. Mark iki elinin parmak eklemleri bembeyaz kesilene kadar direksiyon simidini sıktı.
''Ailenizle mi oturuyorsunuz?'' diye sordu müşterisi.
Mark ''hayır efendim'' diye yanıtladı ve debriyajı bıraktı. Arka tekerler yaralı bir küheylan gibi gıcırdadı. Mavimsi dumanlar püskürürken arabanın arkası yukarıya kalkar gibi oldu. Sonra savrularak öne doğru uçtular. Ön kapıya giderlerken teşhir salonunun cilalı tabanı üzerinde kapkara lastik izleri kaldı. Mark direksiyonla boğuşurken Cadillac sağa sola yalpaladı, kaydı, son anda kapıları ortaladı. Yengeç gibi yan yan giderek sokağa fırlamayı başardı. Bir arabayı çekmekte olan atlar ürküp şahlandı. Mark'ın arka kanepesindeki adam tekrar doğrulup oturma pozuna geçmeyi başardı, bastonunu da buldu. Mark motor sesini bastırmak için bağırarak ''Çekiş harika'' diye belirtti. Dikiz aynasında müşterinin gözleri dışarı uğrarken sesi ''Kusursuz'' dedi. Karısı şapkasının çiçeklerini düzeltti. Çiçekler suratına doğru sarkmıştı. Başını üzgün üzgün iki yana salladı.
''Ah siz gençler'' dedi. ''Ailenizden ayrıldığınız anda yemek yemez oluyorsunuz. Açlıktan ölmenize ramak kalıyor. Ben senin yalnız oturduğunu hemen anlamıştım. Öyle zayıfsın ki.''
Mark o sıra Smith ve Alivay kavşağını çılgın gibi geçerken biraz ileride bir kamyon yolu tıkamıştı. Mark direksiyonu çabucak kırdı. Cadillac yönünü 90 derece değiştirdi. İki yan tekeri üzerinde Ali Vale saptı. Kadın bir eliyle kapının kulpuna yapışmış, öbürüyle şapkasını tutarak
''Tazıya dönmüşsün'' diye devam etti. ''Bir pazar bize gel de doğru dürüst bir yemek yedireyim sana.''
''Teşekkür ederim bayan, çok naziksiniz.'' Mark sonunda arabayı galerinin önündeki kaldırıma yanaştırıp durdurduğu zaman elleri öyle titriyordu ki kontağı kapatamayıp ikinci kez çevirmek zorunda kaldı. Ceketinden dışarı terler fışkırıyordu. Arabadan inmeye hali kalmamıştı. Arka kanepedeki adam inanılmaz bir şey dedi. Ne kontrol ne ustalık. Kendimi eskisi gibi genç hissetmeye başladım. Karısı çok güzeldi canım diyerek ona katıldı. Adam bir anda alıyoruz diye karar verdi. Mark kulaklarına inanamadı. İlk satışını yapmıştı.
Bu genç adam da şoför olarak bize gelse ne iyi olurdu değil mi? Öyle usta bir sürücü ki.
Olmaz bayan. Mark neredeyse tekrar paniğe kapılmak üzereydi. Buradaki işimden ayrılmayı aklıma bile getirmem. Yine de teşekkür ederim.
Yaman iş ahbap.
Dick Lancome iki tane beşer sterlinlik kağıt parayı ortasından katlayıp cebine soktu. Mark'ın komisyonundan kendisine düşen %50'ydi bu.
Geleceğin parlak görünüyor doğrusu.
Mark bilemiyorum dedi alçak gönüllülükle.
Parlak parlak diye kehanette bulundu Dick'i. Ama bir şey var. Ah bab o giysi.
Yavaşça ürperdi.
Şimdi artık paran olduğuna göre seni benim terzimle tanıştırayım. Alınma, gücenme ama bu kılıkla kıyafet balosuna gidiyormuş gibisin.
O akşam iş saatinden sonra Mark bir haftadır ilk kez kütüphaneye koştu. Görevli kadın onu ayıplayan bir öğretmen gibi kaşları çatık karşıladı.
Bir daha gelmezsiniz sanmıştık, vazgeçtiniz sanmıştık.
Yo, asla vazgeçmem diye güvence verdi Mark. Kadın hemen yumuşadı. Ona okuma odasının anahtarını uzattı. Mark defterine Courtney'lerin soy ağacını çizmeye koyulmuştu. Oldukça karışıktı ailenin durumu. Sean'un bir erkek kardeşi vardı. Boer Savaşı sonunda o da albaydı. Aynı zamanda Victoria Haçı madalyası almıştı. Parlak bir aileydi gerçekten. Albay Gary Courtney adındaki bu kardeş zamanla dikkat çeken bir yazar olmuş, sonra üne kavuşmuştu. Askerlik tarihi ve başarılı askerlerin yaşam öykülerini yazıyordu. Roberts'la Pretoria'ya arkadan Buller, bir savaşçı, daha sonra Domme ve Kitchener için Savaş adlı eserleri yazmıştı. Bu kitapların hepsi Lantern gazetesinde pek övülüyordu. Yazarın bir tek oğlu vardı, Michael Courtney. 1914'ten önce bu gencin Courtney Keresle Kesim şirketindeki çalışmalarıyla ilgili haberler çıkmaya başlamıştı. Ladyburg yakınlarında olan şirketin genel müdürüydü Michael. Sporcu ve binici olarak da adı geçiyordu. Sonra 1917'de şöyle bir haber geliyordu. Ladyburg kahramanı madalya alıyor. Albay Gary Courtney'in oğlu Yüzbaşı Michael Courtney'e Fransa'da bulunan 21. RFC filosundaki başarılarından ötürü üstün uçuş madalyası verilmektedir. Yüzbaşı Courtney'in 5 Alman savaş uçağı düşürdüğü bildirilmekte, kendisi komutan tarafından yüksek uçuş yeteneğine sahip, cesur ve adanmış bir subay olarak tanıtılmaktadır. Kahraman bir başka kahramanın da oğludur. Birkaç ay sonra gazetenin birinci sayfasında iri puntolarla şu haber vardı. Yüzbaşı Michael Courtney'in çarpışma sırasında şehit olduğunu üzülerek bildiriyoruz. Yüzbaşı Courtney'in uçağının düşman hatları gerisinde alev alev yanarak düştüğü ve onu düşürenin de kana susamışlığıyla ün yapmış Baron von Richthofen'dan başkası olmadığı söylenmektedir. Ladyburg Lantern gazetesi müteveffanın babasına ve ailesine başsağlığı diler. Ailenin bu dalının faaliyetleri tüm zaferleri ve trajedileriyle birlikte ayrıntılı biçimde izlenmekteydi. Sean Connery'nin tarafı konusunda da durum yüzyılın başından Mayıs 1910'a kadar aynıydı. Sean Courtney'in 1903 yılında Bayan Ruth Friedman'la evliliği ayrıntılarıyla anlatılmıştı. Gelinin giydiği gelinlikten pastanın üstündeki kremalara kadar hem de. Gelinin nedimeleri arasında annesinin tuvaletinin tıpkısını giyen 4 yaşındaki Storm Friedman da vardı. Küçük kız damadın oğlu Dirk Courtney ile yeni bir kız kardeş olacak deniliyordu. Mark'ı asıl ilgilendiren ismin ikinci geçişi buydu. Mark not aldı. 1910 yılı Mayıs ayının sonlarına kadar bir daha Dirk adı geçmiyordu çünkü. Albay Sean Courtney'in siyasal ve iş hayatındaki başarılarıyla eğlence hayatının nispeten ciddi dallarındaki faaliyetleri daha sonraki gazetelerde sayfa sayfa verilmeye devam etmekteydi. Natal Yasama Meclisi'ne seçilmesi, sonradan Başbakan Louis Botha'nın kabinesine girmesi, Natal'daki Güney Afrika Partisi'nin başkanı olması, Londra'ya Whitehall delegesi olarak yollanması, tüm ailesini yanında götürerek yola çıkışı, orada Güney Afrika Birliği'nin durumunu tartışması hep vardı. Sean Courtney'in kazancı artıyor, serveti büyüyordu. Yeni kereste kesim tesisleri, yeni ekim alanları satın alıyor, yeni ve daha yüksek görevlere getiriliyordu. İlk Güney Afrika İnşaat Derneği'nin başkanı, Union Castle Deniz Yolları'nın müdürü, Devlet Doğal Kaynaklar Komisyonu'nun başkanı, Güney Afrika At Yarışları Kulübü başkanı, 15 metre boyunda bir lüks yatın sahibi, Royal Natal Yacht Kulüp başkanı. Ama Dirk Courtney'in adı artık geçmez olmuştu. 1910 Mayıs'ına kadar. Ladyburg Lantern ve Recorder'ın 12 Mayıs 1910 günkü nüshasında birinci sayfada şöyle deniliyordu.
Lady Burke Lenton birkaç yıl yurt dışında kaldıktan sonra geri dönmüş bulunan Bay Dirk Courtney'in gazetemizin tüm ödenmiş hisselerini satın almış bulunduğunu açıklamaktan mutluluk duymaktadır. Bay Courtney'e göre aradaki yıllar tecrübe ve sermaye birikimi amacıyla çeşitli yolculuklarla geçmiştir. Bu yılların ziyan olmamış olduğu da açıkça görülmektedir. Çünkü Bay Courtney yurduna döner dönmez Lady Burke Çiftçiler Bankası'nda kontrolü eline geçirecek miktarda hisse almış, söylentilere göre 1 milyon sterlin tutarındaki parayı nakit olarak ödemiştir. Lady Burke'un da tüm halkının da Bay Dirk Courtney'in bölgeye getirdiği büyük enerjiden, servetten ve çalışmalardan büyük ölçüde yararlandığı ortadadır. Geleceğe dönük planlarının ne olduğu sorulduğu zaman Bay Dirk Courtney, Lady Burke yöresindeki tüm şirket ve işletmelerimin günlük işlerini dikkatle izlemek niyetindeyim şeklinde konuşmuş, ilerleme, büyüme ve bir arada zenginleşme benim parolalarımdır diye eklemiştir. Lady Burke Lantern gazetesi Bay Dirk Courtney'e güzel toplumumuza hoş geldinizler. O günden sonra gazetenin hemen her günkü nüshasında mutlaka Dirk Courtney'den söz ediliyor, çeşitli konulardaki görüş ve yorumlarına yer veriliyordu. Ama babasıyla ve ailesiyle ilgili haberler çok azalmış, iç sayfalarda kıyıda köşede birer paragraf düzeyine inmişti. Mark Sean Courtney konusunda haber bulmak için diğer Natal gazetelerine dönmek zorunda kaldı. Önce Natal Mercury'den başladı. Lady Burke Süvari Birliği Fransa'ya doğru yola çıktı. General Courtney bir kez daha askerlerini savaşa götürüyor. Bu haber Mark'ı sarstı. Hatırlıyordu o günü. Limanın sisi içindeki gemileri, o gemilerin merdivenlerini tırmanan haki pantolonlu, sırt çantalı, eli tüfekli askerleri gözünde canlandırabiliyordu. O marşlar, o kadın çığlıkları, konfetiler, serpantinler, boru sesleri hala kafasında cap canlıydı. Kendisi de kısa süre sonra onları izleyecekti. Askerlik bürosunda sorularını fazla titiz sormayan bir çavuşa yaşını olduğundan büyük olarak yutturduktan sonra Lady Burke askerleri bozguna uğradı. Delisle Wood saldırısı başarısız. General Courtney onlarla gurur duyuyorum. Mark gözyaşlarının göz kapaklarını yaktığını hissetti. Şehitler listesini yukarıdan aşağı taramaktaydı. Tanıdığı bir isme rastlayınca duraklıyordu. Hatırlıyor, hatırlıyor, sonra kendini tekrar o korkunç çamur, kan ve ıstırap denizlerinde kaybediyordu. Omzuna bir el dokunup onu şimdiki zamana getirdi. Mark okuma masasının başında doğruldu, şaşırmıştı. Genç kütüphaneci kadın alçak sesle, "Artık kapatıyoruz, saat 9'u geçti," dedi. "Korkarım, çıkmanız gerek." Sonra Mark'ın yüzüne dikkatle baktı. ''Bir şeyiniz yok ya, ağlıyor muydunuz?'' ''Hayır.'' Mark hızla mendilini aradı. Okumak yordu gözlerimi. Pansiyondan içeri girerken bina sahibi merdivenden aşağıya doğru seslendi. ''Size bir mektup geldi.'' Mektup öyle kalındı ki William Shakespeare'in tüm eserleri vardı içinde sanki. Ama açıldığında yalnızca 22 sayfa çıktı. ''Sevgili Mark.'' Seni elbette hatırlıyorum. Gittin ama seni sık sık düşündüm. Acaba başına neler geldi diye merak ettim. Bu yüzden mektubun beni çok şaşırttı ve sevindirdi. Mark mektuptaki bu içten sevinç havası karşısında suçluluk duyar gibi oldu. Birbirimizi pek az tanıdığımızın farkındayım. Sen benim adımı bile tam bilmiyormuşsun. Adım Marion Littlejohn. Ne saçma isim değil mi? Keşke değiştirebilsem. Yo, imada bulunuyor değilim. Anlam çıkarma. Ben burada Lady Burke'da doğdum. Ne zaman olduğunu da söyleyemem. Kibar bir hanım asla yaşını açıklamaz. Babam çiftçiydi ama çiftliğini 5 yıl önce sattı. Şimdi şeker fabrikasında ustabaşı olarak çalışıyor. Tüm aile tarihi yazılıydı. Mario'nun okul hayatı, akrabalarının adları, ne iş yaptıkları, nerede oturdukları, Mario'nun umutları, hayalleri. Yolculuklara bayılırım. Sen sevmez misin? Paris, Londra. Hepsi ayrıntılarla yazılmıştı. Çoğu parantez içindeydi. Ya da sonları ünlem ve soru işaretiyle noktalanıyordu. Adlarımızın bu kadar benzemesi ne garip değil mi? Mark ve Marion.
hoş geliyor kulağa.
Mark'ın içinde bir kaygı ve telaş belirdi. Rüzgar ekeyim derken fırtına biçmişti galiba. Ama yine de o satırlardaki neşe ve sıcaklık ona ulaşabiliyordu. Kızın yüzünü pek az hatırlayabildiğine hayıflandı. Yolda karşısına çıksa tanımadan yanından geçebilirdi. O gece karşılık yazdı, cümlelerine pek özendi. Henüz mektuplarının amacına doğrudan girişi yapamazdı. Ama bir kitap yazmak niyetinde olduğundan söz etti. Bu kitabın Ladybrook arşivlerindeki bilgilere göz atmayı gerektireceğini, oysa kendisinin bu yolculuğa vakti de parası da olmadığını yazdı. Sonra da kızdan kendisine yollayabileceği bir resmi olup olmadığını sordu. Kız yanıtını herhalde Mark'ın mektubunu aldığı gün yazıp postalamıştı. Sevgili Mark diye başlayan 25 sayfalık sık satır yazının yanında bir de fotoğraf vardı. Biraz tutuk pozda, parti kılığında genç kız, yüzünde korkulu bir gülümseme, bakışlar pek sabit. Objektife tüfek namlusuna bakar gibi bakmış. Gerçi resim çok net değildi ama yine de Mark'a kızın neye benzediğini hatırlatmaya yetiyordu. Mark rahatladığını hissetti. Biraz tombulcaydı, sevimli yürek biçiminde bir yüzü vardı. Ağzı geniş, gözleri zeki, genel havası uyanık ve canlıydı. İyi eğitilmiş, çok okuyan biri olduğunu Mark zaten biliyordu. Ayrıca kız onu memnun etmeye de aşırı hevesliydi. Resmin arkasını imzalamıştı. Sevgili Mark'a kucak dolusu sevgilerle, Marion. İmzanın altına üç küçük çarpı işareti çizmişti. Mektuptan Mark'ın Cadillac satıcısı olarak başarısına ve yazarlık hevesine duyulan hayranlık taşmaktaydı. Araştırmalarına yardımcı olmaktan büyük sevinç duyacağını söylüyordu. Ne bilgi isterse kendisine yazması yeterdi. Devlet ve belediye dosyaları zaten elinin altındaydı. Bu kez tetkik ücreti de almayacağım. Ablası Ladybrook Lantern'ın yazı işleri bürosunda çalışıyordu. Hükümet binasında zengin bir kütüphane vardı. Marion oraya zaten sık sık giderdi. Kendisine yardımcı olmasına izin vermesini istiyordu Mark'tan. Bir şey daha. Mark'ın da yollayabileceği bir resmi var mıydı? Ondan bir anı çok makbule geçerdi. Mark yarım sterline bir resim çektirdi. Yeni takımını giymiş, hasır şapkasını başına oturtmuştu. Hem de çarpık olarak. Suratında şeytanca bir gülümseme vardı. ''Sevgili Mark, ne kadar yakışıklısın. Arkadaşlarımın hepsine gösterdim. Hepsi imrendiler, kıskandılar.'' İstediği bilgilerden bazılarını veriyordu. Daha sonra başka bilgiler de verecekti. 11. ayrımın sonu. Sayfa 100.